Ayrım 12. Son Ada. Zülfü Livaneli. Sayfa 153. Şaşkına dönmüş adalı komşularımıza "Siz deli misiniz?" diye bağırdığım günü hiç unutmayacağım. Öfkeden sanki seyrek sakalların bile titriyordu. Ellerini iki yana açmıştın. Herkesin gözünün içine tek tek bakıyordun ve haykırarak soruyordun. "Siz deli misiniz? Deli misiniz yahu?" Zaman zaman sinirlendiğine tanık olurdum ama başkanla tartışman hariç daha önce hiç böyle bir öfke krizine rastlamamıştım. Öfkenin şiddeti hepimizi şaşkına çevirmişti. Hiçbir zaman çok neşeli bir insan değildin. Yüzünde hep bir keder gölgesi dolaşırdı. Ara sıra gerginliklerin olurdu. Ben de bize anlatmadığın bir sırrın olduğunu, çok derinlerde bir yara sakladığını düşünürdüm. Hatta zaman zaman bunu Lara'yla da konuşurduk. Sevgili dostumuz niye bu kadar dertli diye birbirimize sorardık. Ama bu seferki öfken çok farklıydı. Galiba sen o gün adamızı sonsuzluğa kadar kaybettiğimizi anlamıştın. Biz ise hala bir ada kaybetmenin ne demek olduğunu bilmiyorduk. Halkın aymazlığına gösterdiğin tepki, dağa kaçan İsa hikayesini getirdi aklıma. Hani seninle daha önce konuştuğumuz o güzel hikayeyi. Peygamberi dağa doğru koşarken görenler, "Ey İsa, aslandan mı kaçıyorsun?" diye sormuşlar. O, "Hayır," demiş. "Kaplandan, ejderhadan mı kaçıyorsun?" diye sormuşlar. O yine "Hayır," demiş ve eklemiş. "Ben peygamberim. Aslandan, kaplandan korkmam. Peki o zaman neden kaçıyorsun?" diye sormuşlar. "Ahmaklardan kaçıyorum," demiş İsa. "Çünkü onlarla baş edemem." Arkadaşlar senin öfkeli soruların karşısında susuyordu. Zaten ne diyebilirlerdi ki? Son günlerde başlarına gelenlerden şaşkına dönmüşlerdi. Kimi başına bir tencere geçirmiş, kiminin elinde bir tava, arada bir gökyüzünü endişe içinde süzerek korkmuş, ürkmüş durumda senin sözlerini dinliyorlardı. "Biraz aklınızı kullansanız arkadaşlar," diye devam etmiştin. "Martılar bizim düşmanımız mıydı? Bunca yıldır aramızda en ufak bir olay çıktı mı? Bu adam adamıza gelinceye kadar en ufak bir sorun yaşadınız mı?" Birkaç kişi "Hayır" anlamında başını sallamıştı. Oysa ben birçoğunun senin yüzüne karşı bir şey söyleyemediğini ama arkandan konuştuğunu biliyordum. Orada burada kulağıma senin aleyhinde sözler çalınıyordu. Başımıza martı avukatı kesildi. Martıdan dost olur mu hiç? Bu da aklı sıra adalılara hocalık yapacak. Sanki yatağa çivilenen bizim arkadaşımız değil. Zavallı marangozu nasıl öldürdüler, görmediniz mi? Bu iğrenç vahşi yaratıkları savunacak aklınca. Bunca hasar, yaralanma. Seni savunmaya çalışıyordum ama biliyordum ki kimse dediğinden geri dönmeyecek. Korku akıllarını öylesine başlarından almıştı ki laf anlatmak mümkün değildi. Hepsi umudunu tilkilere bağlamıştı. Onları kurtarıcı olarak görüyordu. Sözüm ona tilkiler gelecek, martı yumurtalarını yiyecek, bu vahşi yaratıkların köküne kibrit suyu ekecekti. Adalıların öldüre öldüre bitiremediği martılar o zaman görecekti günün işte. Bakalım tilkileri de insanlar gibi yıldırabilecekler miydi? Adalılar o haftayı heyecan içinde gelecek vapuru bekleyerek geçirdi. Nihayet özlenen gün gelip çattı ve büyük beyaz vapur ufukta belirdi. Martı hücumunun kesilmesinden cesaret bulan bizler de iskeleye toplandık. Başkan adamlarıyla birlikte iskelenin başında yer aldı. Gözünü vapurdan, öteberi getiren motora dikti. Bir süre sonra iskeleye yanaşan motordan karton kutular, tahta muhafazaları içinde camlar, yiyecek taşıyan paketler çıkardılar. Ortalıkta tilki kafesine benzer bir şey yoktu. Başkan kaşlarını çatmış, düşünceli düşünceli bakıyordu. Adamları motordakilere tilkilerin nerede olduğunu sordu. Onlar da büyük bir karton kutuyu çıkarıp başkanın ayaklarının dibine koydular. Suratsız adamlar başkanın bir göz emriyle kutuyu açtılar, içinden tilki kürkleri çıktı. Kutunun içinde başkana hitaben yazılmış bir de mektup vardı. Adamlardan biri bu mektubu yüksek sesle okudu. "Sayın Başkanım," diye başlıyordu mektup. "Emriniz üzerine avcılarımız derhal harekete geçip 20 tilki yakaladılar. Kürklerinin zarar görmemesi için onları zehirle öldürdük ve size itinayla bu kürkleri hazırladık. Bunca yıl sonra bizleri hatırlamış olmanızdan ve verdiğiniz emirleri yerine getirmekten dolayı bütün bölge halkımız size şükranlarını sunar." Başkan, "Salaklar!" diye bağırarak kutuyu tekmeledi. "Kürk olduktan sonra erkek dişi ne fark eder, bunu da mı anlayamadınız?" Nice zamandır gergin günler geçiren ada halkı bu sözler üzerine ilk kez güldü. Belli ki bu gülmeler başkan hazretlerini daha da kızdırmıştı. Bana çabuk şu vali olacak sersemi bulun diye bağırarak bir türlü iskeleden ayrılmayan bota girdi. Biraz sonra uydu telefonuyla konuşan başkanın haykırışı duyuldu. Ben sizden canlı tilki istedim, kürk değil diye bağırıyordu. Nasıl nasıl? İyi de öyle olsa hiç 10 erkek 10 dişi tilki der miyim? Kürkün erkeği dişisi mi olur be adam? İskeleye döndüğünde öfkeden yüzü morarmıştı. Hepimize ters ters baktı. Programımızda küçük bir gecikme oldu. Tilkiler haftaya gelecek dedi ve çekip gitti. O haftayı sakin geçirdik. Martılar yine kendi kıyılarında yumurtalarını bekliyor, uçuşup duruyor ama insanlara bir zarar vermiyordu. Geçici bir ateşkes ilan edilmiş gibiydi. Adalılar bir süre sonra başlarına tencere tava geçirmekten vazgeçti. Doktorumuzun özenli bakımı sonunda gitarist arkadaşımız beklediğimizden çabuk iyileşme yoluna girdi. Gitarını eline alamasa bile flütçü arkadaşımız sık sık evine gidip ona parçalar çalıyordu. O günlerde dikkatimi çeken bir şey oldu. Aslında en dikkat çekmemesi gereken şeydi bu. Bakkalın oğlundan daha önce söz etmiştim size. Hani o doğuştan sakat, kambur, tuhaf olan. Gözlerimiz onu görmeye o kadar alışmıştı ki varlığının farkına bile varamazdık. Ama o gün her zamankinden farklı davranışlarıyla dikkatimi çekti. Ceketinin içinde bir şeyler saklıyor gibiydi. Telaşlı telaşlı yürüyor, arada bir çevreyi kuşkulu gözlerle süzüyordu. Çam fıstıklarının oradaydım ben, daha yüksekteydim. Dolayısıyla beni görememişti. Merak duygumu yenemeyerek sessizce peşine takıldım. Çocuk bakkalın arkasında kayboldu. Bir süre sonra ortaya çıktığında artık bir şey saklamıyor, elini kolunu rahatça sallıyordu. O uzaklaştıktan sonra dükkanın arkasına gittim. Orada büyük bir tavuk kümesi vardı. Bakkaldan bu kümeste yetiştirdiği tavukları ve yumurtaları satın alırdık. Bazen de oradaki çardak altında balık yerine tavuk yaptığı olurdu. Çocuğun oraya ne saklamış olabileceğini merak ettim. Uzun süre baktım, ortada olağan dışı bir durum görünmüyordu. Tavuklar kümesin içinde dolaşıyor, gıdaklıyor, gagalarıyla yemleri didikliyordu. Ama uzun süre baktıktan sonra ilgilendikleri şeyin sadece yem olmadığını farkına vardım. Birkaç yumurtanın başına toplanmışlardı. Yumurtaların değişik biçimi dikkatimi çekti. Daha yuvarlak ve daha beyazlardı sanki. Sonra başıma tokmakla vurulmuş gibi birden sakat çocuğun ne yapmak istediğini anladım. Gözümün önüne martı katliamı yapıldığı gün yere eğilip kalkması geldi. O zaman bu hareketine hiçbir anlam verememiştim. Ama şimdi anlıyordum ki çocuk yumurtaları kurtarmaya çalışıyor, onları gizli gizli kümese taşıyor ve tavukların altına yerleştiriyor. İnsanoğlu ne garip diye düşündüm. En ummadığın kişide neler var? Acaba tavuklar martı yumurtalarını kabul ediyor muydu? Onları sıcaklıklarıyla ısıtmak için altlarını alıyor muydu? Samanların arasında gördüğüm yumurtaların üstünde hiçbir tavuk yoktu. Ama oturan bazı tavukların altında ne olduğunu göremiyordum. Kümese sadece o girip çıktığı, yumurtaları o topladığı için tavukları benden daha iyi tanıyordu elbette. Belki de gizli kurtarma harekatı işe yarıyordu, kim bilir. Bravo be çocuk dedim kendi kendime. Ne adammışsın. Keşfimi yazara ve Lara'ya anlatmak için yanıp tutuşuyordum. Belki de güzel bir hikaye konusu olurdu bu. Neyse galiba yine lafın ucunu kaçırdım ve size esas anlatmam gereken noktayı geciktirdim. Evet, beklendiği gibi ertesi hafta büyük vapur adaya bir kafes getirdi ve motordan çıkarılan kafesin içinde birbirine dolanarak dönüp duran tilkileri gören başkan ve ada halkı sevinçten mest oldu. Sanki adaya tilkiler değil, kurtarıcı melekler gelmişti. Herkes sevinç içinde el çırptı. Beyaz giysiler içindeki başkan, her günkünden daha fazla köpek balığına benzeyen yüzü ve birbirine yakın gözleriyle bir zafer nutku patlattı. Artık bu adada vahşi martıların saltanatına son verilecekti. Düşmanının karşısına başka bir düşman çıkarmak, yüksek stratejisiyle bu sorunun kökü kazınacaktı. Adalılar artık rahat bir nefes alabilir, geleceklerine güvenle bakabilirlerdi. Çok yakında adamızın her yeri güvenli bir hale gelecek, halkımız terör tehlikesinden kurtulacaktı. Başkanın konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Sonra törenle kafesin kapısı açıldı. 10 dişi, 10 erkek olduğu garantisi verilen ve deniz yolculuğundan sersemlemiş halde karaya indirilen tilkiler önce bir an durakladı. Sonra yavaşça kafesin kapısına doğru sokuldu, başlarını bir iki kez ürkekçe çıkarıp içeri soktu. Sonra hepsi birden yıldırım gibi ormana doğru koşup gözden kayboldu. Adadaki canlılara bir tür daha eklenmişti. Tilkiler koca kuyruklarını sallayarak koşarken, başkan kendinden son derece hoşnut bir biçimde gülümsemeye, halk ise kurtarıcı kahramanları alkışlamaya devam ediyordu. Törenden sonra sessizce dağılıp evlerimize gittik. Başkanın saldırı nöbeti dindiğine göre adadaki şiddet dönemi sona ermiş demekti. Her şey sessizliğe gömülmüş gibiydi. Görünüşte değişen bir şey olmamıştı. Gündelik yaşam eskiden olduğu gibi devam ediyordu. İnsanlar yine birbirine selam veriyor, havadan sudan konuşuyordu. Ama adanın havasında neredeyse elle tutulur bir değişiklik olmuştu. Eski neşeden, dostluktan, düşüncesiz, hesapsız, kitapsız arkadaşlıktan eser kalmamıştı. Hele bizimle, yani yazarla, benimle ve Lara'yla pek az kişi ahbaplık ediyor, neredeyse bizi dışlıyorlar diyebileceğim bir tavır gösteriyorlardı. Bazı geceler komşu evlerde toplanıldığını, sohbet edildiğini duyuyorduk ama bunlara hiç davet edilmiyorduk. Yazar zaten bütün adalılara diş biliyor, hiçbiriyle yüz yüze gelmek istemiyordu. Yalnızlığı, yabaniliği, öfkesi büsbütün artmış gibiydi. Biz Lara ile durumdan pek de şikayetçi değildik. Çünkü birbirimizin koruyucu limanlarına sığınabiliyorduk. Ama yazarın ne yazık ki böyle bir şansı yoktu. O durgun günleri renklendiren en önemli olay, arada bir uğrayıp gizlice neler olup bittiğini gözlediğim kümeste iki martı yavrusunun peydahlanmasıydı. Demek ki çocuk başarmıştı bu işi. İki yavrunun canını kurtarmıştı. Sanki bütün dünyayı yemek istermiş gibi ağızlarını sonsuz bir açlıkla kocaman açan bu iki paytağı nasıl beslediği ise benim için bir sır olarak kaldı. O günden sonra bir daha tilkileri görmedik. Ormanda kendilerine inler bulmuş olmalıydılar. Martı yumurtalarını yiyip yemediklerini ise görmemize olanak yoktu. Zaten artık hiç kimsenin canı, çok acı anıları akla getiren martı kıyısına gitmeyi ve oralara göz atmayı istemiyordu. Bundan sonraki 8 ay boş bir kitap sayfası kadar olaysız ve tek düze geçti. 12. ayrımın sonu. Sayfa 162.